Ayrım 36.
Arabaların bu dar yerlerde manevra yapacak alanları yoktu. Nehirden uzaklaşıp açık çölden önümüze çıkmak olanakları da. Çölde atları için ne su ne de ot vardı. Ağır arabalar o yol olmayan çölde nehire bir daha varamadan kumlara saplanıp kalırlardı. Böylece daracık nehir yolundan tek sıra halinde gelmekten başka çareleri kalmıyordu. Diğer yandan Kratos bölgenin doğal savunma hatlarını taş duvarlar inşa ederek daha da güçlendirmişti. Bu engellerin tepesine okçularını yerleştirmiş, yola bakan yamaçlarda insan yapısı toprak kaymaları sağlamıştı. Hiksoslar dar vadiye girdiklerinde tepelerinden aşağı inen ok yağmuruyla karşılandılar. Arabalarından inip önlerindeki taş yığınlarını temizlemeye koyulduklarında Kratos'un emriyle tepelere yığılmış taşları tutan kazıklar çekildi ve başlarından aşağı taş yağmaya başladı. Hiksoslar ve arabaları teker teker Nil'in yeşil sularına gömülmeye başladı. Ben yamacın tepesinde Kratos'un yanında durduğum yerden onların sular içinde çırpınmalarını, ağır zırhlarıyla kısa zamanda battıklarını görür, çığlıklarını işitirdim. Ancak Kral Salitis inatçıydı. Yolu temizlemeleri için daha fazla asker gönderiyordu. Birliklerinin bir kısmını da bizi yerimizden atmak için tepelere çıkarıyordu. Biz hemen hemen hiç kayıp vermezken Hiksosların insan ve at olarak kayıpları korkunçtu. Ağır zırhlar içindeki askerler güçlükle tepelere tırmanmaya çalışırken onları ok yağmuruna tutuyorduk. Hiksoslar mevzilerimize erişemeden Kratos adamlarının bir sonraki mevziye çekilmelerini emretti. Bu tek yanlı çarpışmanın ancak bir tek sonucu olabilirdi. Kral Salitis tepeyi daha yarılamadan takipten vazgeçmek zorunda kaldı. Hiksoslar geriye çekilmeye başladıklarında Tanus ile hanımım da tepede bizimleydiler. Borular çalınsın emrini verdi Tanus ve vadi kaçışan Hiksoslarla alay eden boru sesleriyle çınladı. Son Hiksoslu araba kralın altın yaldızlarla süslü arabasıydı. Tepenin üstünden bile yüksek bronz mihveri ve omuzlarından geriye savrulan kara sakalıyla Salitis'i seçebiliyorduk. Kral sağ elindeki yayını kaldırıp bize doğru salladı. Yüzü öfke ve çaresizlik içindeydi. Onun gözden kaybolmasını izledik. Tanus bunun bir oyun, sahte bir çekilme olması olasılığına karşı ardından bir keşif kolu çıkardı ama ben Salitis'in bir daha bizi rahatsız etmeyeceğinden emindim. Happy sözünü tutmuş, bizi bir kere daha korumuştu. Bu arada taşçı ustaları Kraliçe Losteris'in yapılmasını emrettiği anıtı bitirmişlerdi. Bu 3 insan boyunda bir taştı. Ustalar kesmeye başlamadan önce kayalarda boyunu ve biçimini ben çizmiştim. Taş anıt şelalenin ilerisindeki bir tepenin üzerine dikildikten sonra herkes altına toplandı. Ve kraliçe taşı nehir tanrıçasına adayarak ustaların cilalı taş üzerine kazıdıkları yazıyı yüksek sesle okudu. Ben Mısır naibi ve Firavun 8. Memose'nin dul eşi ve benden sonra iki krallığın hükümdarı olacak Veliaht Prens Memnun'un annesi Kraliçe Losteris bu taşın dikilmesini emrettim. Bu barbarlar tarafından sürüldüğüm vahşi topraklardan bir gün döneceğime dair Mısır halkına verdiğim sözün ve ettiğim yeminin göstergesidir. Bu taş buraya hükümdarlığımın 1. yılında Firavun Keops'un büyük piramidinin yapılmasının 900. yılında yerleştirilmiştir. Bu taş dönüş sözümü yerine getirene kadar piramit kadar sabit dursun burada. Kraliçe sonra herkesin gözü önünde şelaleden geçişi mümkün kılan Tanus, Kratos, Remrem ve Astes'in omuzlarına cesaret altınını yerleştirdi. Son olarak beni çağırmıştı. Ben önünde diz çökerken sadece benim duyacağım bir sesle "Seni nasıl unutabilirdim sevgili Taita?" diye fısıldadı. "Senin yardımın olmadan buradan buraya kadar asla varamazdık ve senin bu güzel süslerden ne kadar hoşlandığını da iyi bilirim." Sonra da boynuma ağır övgü altınını geçirdi. Daha sonra tarttığımda altın 30 deben geldi ki bu Firavun'un bana verdiğinden 5 deben daha ağırdı. Gemiye dönerken hanımımın yanında yürüyerek deve kuşu tüylerinden yapılma şemsiyesini başı üstünde taşırken bana bakıp birkaç kere gülümsedi. Her bir gülümsemesi benim için omuzlarımdaki o ağır altın zincirinden daha değerliydi. Ertesi sabah yeniden Horus'un soluğuna bindik ve burnumuzu bir kere daha güneye çevirdik. Uzun yolculuk başlamıştı. Nehir görünüşünü ve karakterini değiştirmişti artık. Tüm yaşamımız boyunca bizi besleyip huzur veren o geniş ve sakin sulardan eser yoktu. Bu daha sert ve vahşi bir varlıktı. Ruhunda yumuşaklığa ve merhamete fazla bir yer yoktu. Daralmış ve derinleşmişti. İki yanındaki kara daha dik ve daha vahşiydi. Karanlık yamaçlar bizlere çatık kaşlarla bakmaktaydı. Kimi yerlerde kıyılardaki düzlük o kadar daralıyordu ki atlar, öküzler ve koyunlar yaban keçilerinin açtıkları patikalarda ancak tek sıra halinde ilerleyebiliyorlardı. Bazı yerlerde yamaçlar suya dimdik indiklerinden hiç yol yoktu. Hui o zaman hayvanları suya sokup daha geniş arazinin olduğu karşı kıyıya geçiriyordu. Haftalar geçmesine karşın pek insan izi de görememiştik. İzcilerimiz bir defasında kıyıya vurmuş delik bir sandalla terk edilmiş birkaç kulübe buldular. Kulübelerin çatıları sazdan, kenarları açıktı. Balık tütsüleme askıları ve ateşlerin küllerinden başka hiçbir şey yoktu. Köleye ihtiyacımız olduğu için kuş kabileleriyle bir an önce karşılaşmak istiyordum. Tüm uygarlığımız kölelik düzeni üzerine kuruluydu ve Mısır'dan yanımızda pek az köle getirebilmiştik. Servet 4 şeyle ölçülürdü. Toprak, altın, köle ve fil dişi. Önümüzdeki toprakların bu bakımdan zengin olduğuna inanıyorduk. Eğer güçlenip geri dönmek ve Hiksosları Mısır'ımızdan atmak istiyorsak gittiğimiz topraklardaki bu serveti bulmak zorundaydık. Kraliçe Loseris nehir boyundaki tepelere altın arayıcılarını gönderiyordu. Bu insanlar umutlu gördükleri yerleri kazıyorlar, kayaları parçalayıp toz haline getirdikten sonra alçak kaplarda suyla yıkıyorlar ve kabın dibinde o parlak izleri görmeye çalışıyorlardı. Aylar geçti ve teknemizin altındaki su alçalmaya başladı. Dik yamaçların önünden geçtikçe daha önceki baskıların suyu nerelere kadar yükselttiğinin izlerini görebiliyorduk. Geceleri Memnon'la annesinin izin verdiği sürece geç saatlere kadar güvertede oturuyor ve gökyüzünü sütümsü bir parlaklıkla aydınlatan yıldızları inceliyorduk. Ona bu ateşli ışık noktalarının adlarını ve özelliklerini, altlarında doğan insanların kaderlerini nasıl etkilediklerini öğretiyordum. Yıldızlara bakarak nehrin bizi doğruca güneye götürmediğini, batıya doğru döndüğümüzü de anlamıştım. Bu gözlemlerim aramızdaki bilgiler arasında yeni bir tartışma başladı. Osiris ve Amon-Ra rahipleri nehir bizi doğuya cennetin batı çayırlarına götürüyor dediler. Bu Set'in bir oyunudur. Kafamızı karıştırmak istiyor diye şimdiye kadar konseylerimizi gereksiz yere etkileyen Hapi rahipleri buna itiraz ettiler. Kraliçe Losteris onların tanrıçalarının çocuğuydu ve çocuğumuz Hapi'nin şerefimizin koruyucusu tanrıçası olduğunu kabul ediyorduk. Rahipler durumlarının nehrin yön değiştirmesiyle zayıflamasına çok kızmışlardı. Nehir yakında yine güneye dönecek dediler. Ancak konu bir çözüme kavuşmadan ikinci şelaleye geldik. Uygar insanlar en son buraya kadar gelmişler, daha ileri gitmemişlerdi. Bölgeyi inceleyince bunun nedenini açıkça gördük. Burada dar boğazlar daha çok ve bir öncekinden daha aşılmazdı. Nil çok geniş bir alanda birkaç büyük yüzlerce küçük adayla bölünmüştü. Şimdi sular çekilmiş olduğundan nehir yatağı da yer yer ortaya çıkmıştı. Millerce önümüzde kayalıklarla dolu kanallar uzanıyordu. Kolaylıkla umutsuzluğa kapılan insanlar birbirlerine nehri koruyan başka bir şelale, ondan sonra da bir başkası olmadığını nasıl bilebiliriz diyorlardı. Tüm gücümüzü harcayacağız ve sonra ne ileri gidecek ne de geri dönecek gücümüz kalmayınca iki boğaz arasında sıkışıp kalacağız. Çok daha geç olmadan hemen dönmemiz iyi olur. Yola devam edeceğiz diye emretti hanımım. Dönmek isteyenler dönebilirler. Ancak kendilerini geri götürecek tekne ve onları çekecek at olmayacaktır. Bu kişiler kendi başlarına dönebilirler ve Hiksosların onları memnunlukla karşılayacaklarından eminim. Onun bu cömert teklifini kabul eden çıkmadı. Onun yerine nehir yorunu dolduran verimli adalara çıktık. Nehir yükseldiğinde kayalara çarpan dalgaların serpintisi ve su çekildiğinde topraktan yükselen sular bu adaları her iki yandaki çöle hiç benzemeyen ormanlara dönüştürmüştü. Suların dünyanın öteki ucundan getirdiği tohumlar burada kök salmışlar ve hiçbirimizin görmediği yükseklikte ağaçlar Nil Ana'nın bu granit yığınlarına taşıdığı topraklarda yetişmişlerdi. Nil bir daha yükselmeden buradan geçmemiz olanaksızdı ve bunun için de daha aylarca beklemek gerekiyordu. Çiftçilerimiz kıyıya çıkıp getirdiğimiz tohumları ekmek için toprağı temizlediler. Aradan birkaç gün geçince tohumlar yeşerdi ve sıcak güneş altında bitkiler hızla boy atmaya başladılar. Birkaç ay geçince mısır toplanmaya hazırdı. Mısır'dan ayrıldığımızdan bu yana özlediğimiz meyve ve sebzeleri yiyebiliyorduk. İnsanlarımız arasındaki söylenmeler de sona ermişti. Adalar o kadar çekici toprak, o kadar verimliydi ki bazıları orada sürekli olarak yerleşmekten söz etmeye bile başlamışlardı. Amon-Ra rahiplerinden bir heyet kraliçeye çıkarak adalardan birinde tapınak yapmak için istediklerini bildirdiklerinde hanımım kendilerine şu yanıtı verdi. Biz burada yolcuyuz. Sonunda Mısır'a döneceğiz. Bu tüm halkıma verdiğim söz ve ettiğim yemindir. Tapınak veya sürekli kalabilecek barınaklar yapmayacağız. Mısır'a dönüne kadar bedeviler gibi çadırlarda ve kulübelerde yaşayacağız. 5 günlük bir avdan sonra arabamız da tuzlanmış ve güneşte kurutulmuş geyik etiyle dönmüştük. Bu sefere Memnun'u da almış olduğum için hanımımın beni iyice azarlayacağını sanıyordum. Savunmamı hazırlamıştım ve suçu olduğu gibi Lord Harrop'a yükleyecektim. Ancak hanımımın tutumu beklediğimden çok yumuşak oldu. Memnun'u hafifçe azarladıktan sonra bana seninle son balığa çıktığımızdan bu yana ne kadar oldu diye sordu. Haydi Taita, zıpkınlarını getir bakalım, kayıklardan birini alıp eski günlerde olduğu gibi yalnız ikimiz gideriz. Balık falan tutmayacağımızı anlamıştım. Konuştuklarımızın duyulmayacağı bir yere gitmek istediği belliydi. Onu rahatsız eden her neyse çok ciddi olmalıydı. Nehrin gemiler tarafından görünmeyeceğimiz bir yerine kadar kürek çektikten sonra kürekleri bırakıp lirimi aldım. En sevdiği şarkıları çalıp söyleyerek konuşmasını bekledim. Sonunda yüzüme baktığında gözleri garip bir neşe ve kaygı karışımıyla doluydu. Taita, sanırım bir çocuğum o daha olacak. Bu sözün beni neden bu kadar şaşırttığını anlayamadım. Elefantin adasından ayrıldığımızdan beri hanımımla ordu komutanı her gece gizli toplantı yapmışlar. Ben de kameralarının önünde nöbet tutmuştum. Yine de öylesine bir korkuya kapılmıştım ki tellerin üstündeki elim dondu kaldı. Sesim boğazımda düğümlendi. Konuşabilmek için birkaç dakika geçmesini bekledim. Hanımım, size hazırladığım ilaçları kullanmamış mıydınız? Kimi zaman kullandım ama unuttuğum da oldu. Utangaç bir tavırla gülümsedi. Lord Tanus çok sabırsız bir erkek olabiliyor. Üstelik yapacak o kadar keyifli ve zevkli şeyler dururken insan kavanozlarla, ilaçlarla uğraşmak gibi hiç de romantik olmayan bir şey yapabilir mi? Sahip çıkacak kral babası olmayan çocuklar peydahlamak gibi zevkli şeyler mi diye sordum. Durum aslında çok ciddi değil mi Taita? Ciddi sözcüğü az gelir sanırım. Bir piç doğuracak olursan ya da biriyle evlenirsen naipliği bırakmak zorunda kalırsın. Gelenek ve yasa budur. Naiplik sırası her ne kadar Lord Merkeset'inse de soylular aralarında gizli bir savaşa başlayacaklardır. Senin naiplik koruman kalmayınca da prens tehlikede olacaktır. Çatışmalar çıkacak. Susup ürperdim. Tanus yerime naip olabilir. O zaman ben de onunla evlenebilirim. Bunu düşünmedim sanma. Bu tüm güçlüklerimizin çözümü olur. Ama karşımızda başka biri değil, Tanus olduğunu unutma. Bunu ondan istersem yapacağından eminim. Ben de karısı olurum. Ondan sonra da birlikte olmak için böyle numaralar yapmamıza gerek kalmaz. Bunun söylediğin kadar kolay olmasını dilerim ama Tanus buna asla razı gelmeyecektir. Bu ne saçmalık böyle? Gözlerinde öfkenin ilk parıltılarını görünce aceleyle devam ettim. Teb'deki o gece Firavun ihanet suçlamasıyla Tanus'u tutuklatmak için adamlarını gönderdiğinde tacı ele geçirmesini önerdik. Kratas ile bütün subaylar kendisine bağlılık yemini ettiler. Saraya yürüyüp Tanus'u tahta geçirmek istediler. Tanus neden razı olmadı? İyi bir kral olurdu ve bizi bu sıkıntılardan kurtarırdı. Tanus öneriyi reddetti. Hain olmadığını ve asla Mısır tahtına çıkmayacağını söyledi. O çok eskidendi. Şimdi her şey değişti artık. Hayır, değişmedi. Tanus o gün yemin etti ve Tanrı Horus'u yeminine tanıklık etmesi için çağırdı. Tacı asla almayacağına yemin etmişti. Ama bunun artık önemi kalmadı ki, o yemini bozulabilir. Sen Tanrı Horus'un önünde ettiğin bir yemini bozabilir miydin diye sorduğunda Rostiris bakışlarını çevirip başını eğdi. Hayır, bozamazdım diye mırıldandı. Tanrus da aynı şeref sözüyle bağlıdır işte. Kendin yapamayacağın bir şeyi ondan isteyemezsin kuşkusuz. Bunu bir kere sorabiliriz ama ikimiz de yanıtının ne olacağını biliyoruz. Yine de yapabileceğim bir şey olmalı. Yüzüme beni öfkeden çılgına çeviren o körü körüne güvenle baktı. Bir şey var ama Tanrus'un tacı giymeyi reddettiği gibi sen de onu reddedersin. Eğer beni biraz seviyorsan onu ağzına bile almazsın. Ne demek istediğimi anlamış ve sanki ona vurmuşum gibi gerilemişti. Tanus'un içime yerleştirdiği bu aşk mucizesini öldürmektense kendimi öldürmeyi yeğlerim. Çocuk onun, benim ve bizim aşkımızdır. Bunları asla öldüremem. O zaman majesteleri, size önerebileceğim hiçbir şey yok. Yüzüme öyle mutlak bir güvenle baktı ki soluğum tutulmuştu. Senin bir yolunu bulacağından eminim Tayitacığım. Hep bulursun zaten. Ve bir rüya gördüm. Rüyamı Mısır naibi tarafından toplanan devlet konseyi önünde anlattım. Kraliçe Losiris ile Presmemnon, Horus'un soluğunun güvertesindeki tahtalarında oturuyorlardı. Gemi Nil'in batı kıyısına bağlıydı. Konsey üyeleri de onların altındaki sıraya dizilmişlerdi. Lord Merkeset ile soylular devletin sivil kolunu, Amon-Ra, Osiris ve Hapi rahipleri de dini kolunu, Lord Harrap ile 50 üst düzey subayı da askerleri temsil etmekteydiler. Ben açık güvertede bu seçkin kalabalığın tam karşısındaydım. Görünüşüme her zaman olduğundan daha çok titizlik göstermiştim. Saçlarım kokulu yağlarla fırçalanmış ve moda haline getirdiğim biçimde bukle bukle yapılmıştı. Boynumda iki övgü altını zinciri vardı ve sürekli araba kullanmaktan göğsüm ve kollarım güçlenmişti. Karşılarında bir güzellik simgesi olarak duruyor olmalıydım ki eğilimleri o yana olanların gözlerindeki şehveti görebiliyordum. Majesteleri diye söze başladım. Dün gece gördüğüm çok garip ve harika rüyayı size anlatmaya zorunlu olduğumu hissediyorum. Sizden konuşmama izin vermenizi rica ederim. Kraliçe Losiris, burada bulunan herkes sahip olduğun kutsal yeteneği bilir dedi. Prens ile ben geleceği görebildiğini, rüyaların ve hayallerin aracılığıyla tanrıların isteklerini ilettiğini biliyoruz. Sana konuşmanı emrediyorum. Yine eğilerek konseye döndüm. Dün gece de görevim üzere kraliçenin kamerası önünde uyudum. Kraliçe Losiris yatağında yalnızdı ve prens de onun ötesindeki bölmesinde uyuyordu. Lord Merkeset bile ona eğilmiş, daha iyi duymak için elini sağlam kulağının arkasına götürmüştü. Hepsi de iyi bir hikayeye ve olumlu bir kehanete bayılırlardı. Gece üçüncü nöbette uyandığımda tüm geminin garip bir ışıkla aydınlanmış olduğunu gördüm. Tüm kapılar ve pencereler kapalı olduğu halde yüzüme serin bir rüzgar çarptı. Dinleyicilerim merakla doğruldular. Sonra geminin içinde ayak sesleri duydum. Ölümlü insan ayağından çıkmayacak ağır ve görkemli ayak sesleri. Bunlar geminin ambarından geliyordu. Bunu hazmetmeleri için bir süre durdum. Evet lordlarım, Firavun 8. Mamose'nin gömülmeyi bekleyen altın tabutunun durduğu ambardan. Karşımdakilerden bazıları korkuyla ürperirken diğerleri Kemgöz'e karşı işaret yaptılar. Ayak sesleri kraliçenin kapısına doğru yaklaşırken o tanrısal ışık daha da arttı. Ben korkuyla titrerken karşımda bir şey belirdi. Bu bir erkek biçimiydi ama insan değildi. Dolunay gibi parlıyordu ve yüzü tanıdığım kralın yüzüydü. Ama tanrılığının kutsallığıyla doluydu ve değişmişti. Kalabalıktan çıt çıkmıyordu. Kimse kıpırdamadı bile. Aralarında bir inanmazlık belirtisi var mı diye yüzlerine tek tek baktım ama böyle bir şeye rastlayamadım. Birden bir çocuk sesi sessizliği parçaladı. Prens, bak her, babamdı o, bak her, firavundu diye bağırdı. Hep bir ağızdan bak her, firavundu o, firavunumuz çok yaşasın diye bağırdılar. Firavun bana doğru gelirken yerimden kıpırdayamıyordum. Beni geçip kraliçe Loster'in kamerasına girdi. Yerime çakılmış gibi durduğum ve sesimi çıkaramadığım halde olanları gördüm. Kraliçe uyurken kutsal firavun tüm görkemiyle üstüne bindi ve kocalık zevkini tatmin etti. Gövdeleri kadın ve erkek olarak birleştiler. Yüzlerin hiçbirinde bir inanmazlık ifadesi yoktu. Sözlerimin etkisini bekledikten sonra devam ettim. Firavun uyuyan kraliçenin koynundan çıktıktan sonra bana baktı ve şöyle konuştu. İnsanların seslerini o kadar iyi taklit ederdim ki dinleyenler taklit ettiğim kişinin konuştuğunu sanırlardı. Şimdi de Firavun Mamose'nin sesiyle konuştum. Kraliçeye tanrılığımı bağışladım. O artık benimle ve tanrılarla bir oldu. Onun içine kutsal tohumlarımı boşalttım. Benden başka erkek tanımamış olan o benim soylu kanımdan bir çocuk doğuracaktır. Bu bütün insanlara benim korumam altında olduğunu gösteren bir işaret olacaktır. Tahtta oturan çiftçi bir daha eğilerek selamladım. Kral ondan sonra halen istirahat etmekte olduğu altın tabutuna döndü. Gördüğüm hayal bu kadardı. Firavun çok yaşasın diye bağırdı Lord Thanos. Kendisine öğrettiğim gibi onun ardından herkes aynı şeyi tekrarladı. Kraliçe Loisteris çok yaşasın. Sonsuza kadar yaşasın. Taşıdığı kutsal çocuk çok yaşasın. Tüm çocukları sonsuza kadar yaşasınlar. O gece yatmaya hazırlanıyordum ki hanımım beni çağırdı. Hayalin o kadar canlıydı ve o kadar güzel anlattın ki Firavun tekrar gelirse bu gece uyumayacağım, kapıyı iyi kolla. Uykunuzu rahatsız edecek kadar yürekli ve münasebetsiz bir kişi olabilir sanıyorum ama onun da Firavun Mamose olacağını hiç sanmam. O iyi yürekliliğinizden ve sevecenliğinizden yararlanmak için bir serseri gelirse ne yapayım? Deliksiz bir uyku çek Tayitacığım ve kulaklarını tıka.